Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Barilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Dogina, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın herkesi. Ben demin yaptım zaten paylaşımı. Siz de çağırın, herkes gelsin. Şimdi bugün yayının başlığına baktıktan sonra şu kadar sıkıntının arasında bunun ne önemi var demeyin lütfen. Dinleyin. Çünkü bir iktidarın kütür kütür çöküşüne şahit olacaksınız bugünkü yayının içinde. Ben size tarihi bir takım hatırlatmalar yapacağım ve diyeceğim ki bir önce başka bir hatırlatma yapacağım. Bu habere bir mim koyun demiştim. O haberin eşliğinde devam edeceğiz. Başka haberlerden de söz ederek ve bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok ciddi bir geri adımına, biz ön yayını yapalım da nasıl olsa bir süre sonra konuşmaya tartışmaya başlayacak bir sürü insan bunu. Her zaman olduğu gibi. Ama biz öncesinden konuşalım. Yayını paylaşmanızı rica ediyorum. Biliyorsunuz dün sabah burada gazeteler yayınında çokça da izlenen yayınlardan bir tanesi oldu. Sağ olun, hep beraber eğlendik de bir parça ama ben sabah saat 7 civarında okuyorum o gazeteleri aşağı yukarı ve o kadar da komik gelmiyor. İnsanı geriyor, epeyce geriyor. İlkokul 1 düzeyinde Türkiye'nin amiral gemisinde yazı yazan insanları gösterdim. Sonradan birçok internet sitesine de haber oldu. Hatta yayının görüntülerini kullananlar da olmuş. Abdülkadir Selvi'nin yazısından bahsediyorum. Yani Cin Ali düzeyinde bir köşe yazısından sadece Tayyip Erdoğan'ı övebilmek için, ona takla atabilmek için yazılmış saçma sapan bir yazıdan bahsediyorum. Ama bu bize bir şey gösterdi. Artık şu anda yapılacak tırnak içinde pazarlamanın ne kadar pespayeleşebileceğini gördük biz. Bundan sonrası için önü var mı? Var. Geçmişte de ekrana pek çok insan çıkartıldı. Hatırlayacaksınız, hani burada çok dalgasını geçmiştik. Adını söylemekten aciz ekonomist diye sokuşturulan bir tip ekrana çıkartılıp işte döviz 4 liraya düşecek, 4 lira 3 liraya düşecek falan, al şimdiden 10 milyar dolar bozdur falan filan diye abuklayan, mesela yok edildi bu adamlar. Onlar yok. Bugünün medya değnekçileri de yok edilecek. Ama bizim konuşacağımız o değil. Bir gerçek strateji değişiminden bahsedeceğiz bugün yayının içinde. Dün Paris'te bir toplantı vardı. Collège de Paris'in İstanbul'u, Osmanlı'yı, Türklerin modernleşmesini anlatan bir toplantısına tamamı yetmez ama evetçi denilen, bildiğimiz çoğun işte Ethemel Demin aralarında olduğu, Nilfer Gölen'in aralarında olduğu, Ahmet İnsel'in aralarında olduğu, Orhan Pamuk'un canlı bağlantıyla katıldığı bir toplantı yapıldı. Seyfettin Gürsel de var bu arada. Onların katıldığı bir toplantıda aslında bunu tetikleyen bu sabahki yayını, ben doğrusunu isterseniz haftanın sonuna doğru bunu yapmayı planlıyordum. Uzun süredir hazırlığı yapılan bir yayın çünkü bu. Orada bir toplantı yapıldı. Sevgili Arzu Çakır, Voice of America'nın Paris muhabiri, habere ilişkin çok detaylı, güzel bir değerlendirme yazmış. Özetle dün sosyal medyada ben de paylaştım. Sosyal medya hesaplarından beni takip edenler göreceklerdir ki biliyorsunuz çok büyük panik yaşandı dünyada dün. WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü. Demokrasinin çökmesini bu kadar dert etmeyen insanlar 4,5 saat ekran başında beklediler. Güncelleme geldi mi, çift mavi tiki attı mı falan diye. Demokrasi yıkıldığında bu kadar bakmıyor insanlar. İnsanlar ölüyor, hastalıkla boğuşuyor, kanser hastalarını cezaevlerine sokuyorlar falan, umursamıyor kimse ama WhatsApp çöktü diye karalar bağladı herkes. Her neyse, Arzu Çakır o haberin içinde öyle bir değerlendirme yazmış ki eline sağlık diyelim Arzu'ya da. Mesela Nilüfer Gölen'in orada söylediği bir söz önemli. Çünkü bugün konuşacağımız konuyu da çok net anlatıyor. Diyor ki biz 2010 referandumunda yetmez ama evetçilerin o gün Türkiye'de yarattığı hali anlatırken biz o gün diyor büyük bir öfori içindeydik. Öfori bu aslında mitolojik bir kavram, öfori, ama psikiyatride de yeri olan bir kavram. Öforojenik ilaçlar var mesela, yani bu ilaçlar yoğun coşkuyu ortaya çıkartan ilaçlar. İlaç sonucu yoğun bir coşku, sebepsiz bir mutluluk ama büyük coşkulu bir mutluluktan bahsediyor. Ve mutluluğunun gerekçesini anlatırken de o gün yaşananların içinde diyor biz Çok büyük bir inanmışlık içindeydik. İşte Kürt sorununun çözüleceğine, Ermeni soykırımının tanınacağına falan böyle kendince bir şeyler anlatmış. Ve olanlar diyor, olanlar bizi sonradan çok etkiledi. Çok ciddi bir hata var söylemin içinde. Önce bir onu düzeltelim. Bunun konuyla ne alakası var onu da ondan sonra anlatayım. Diyor ki biz diyor çok suçlandık diyor o dönem. Çok suçlandık biz. Entelektüelleri çok ezdiler diyor. Sonra da diyor Orhan Pamuk'un söylediği gibi. Orhan Pamuk öyle bir şey söylüyor bu arada. Pişman mısınız sorusuna bu soruya yanıt vermeyeceğim diye yanıt veriyor. Her zaman olduğu gibi. Hani Sinan Meke böyle bir şeydir çünkü. Gerçekten Sinan Meke tam böyle bir şeydir. Çok güzelleme yapacaklar ve bayılıyoruz hastasıyız falan diyen arkadaşlar bu bölümünü direkt görmezden geliyorlar ama yaşadığı toplumun sorunlarına sırtını dönmek sadece işine yaradığı zaman benim arkadaşlarım hapiste falan demek böyle bir şey işte böyle bir Sinan Meke'lik bu. Bu soruya yanıt vermem diyor ama diyor ki biz bu dönemde Avrupa'nın sevgisizliğini hissettik. Sevgi üzerinden gidiyor. Öfori anlatılıyor. Pek çoğunuz parfüm markası olarak biliyorsunuz Öforiye'yi, Euforia'yı ama öyle bir şey değil aslında. Gerçekten çok doğru bir tanımlama bu. Çünkü o günkü sebepsiz manyakça mutluluk bugün Türkiye'nin geldiği sonucu doğurdu. Ben aynı tarihle ilgili başka bir eşleme yaparak anlatacağım size. Diyor ki Nilüfer Göle bunların içinde. Biz diyor çok acayip şeyler yaşadık. Ben diyor Kavala'nın cezaevinde olacağını düşünemezdim. Olmamalı zaten. Ama şu anda cezaevinde. Hrant Dink'in öldürüleceğini tahmin dahi edemezdik. Hanımefendi, çok ciddi bir şekilde manipülasyon yapıyorsunuz yine. Yine yapıyorsunuz ve Türkiye'deki bir takım hainler ve yalakalar sesini çıkartmayacak. Baştan şunu söyleyeyim de içime dert olacak çünkü. Bu bahsettiğiniz olay 17 Ocak 2007 tarihinde oldu. Hrant Dink'in, Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi 19 Ocak 2007 tarihinde oldu. Bu attığınız yalan çünkü sizin o oy verdiğiniz koşarak Türkiye'yi de etkilediğiniz ve bugünkü hukuksuz düzenin kurulmasına sebep olduğunuz utanmadan arlanmadan çok da eziyet çektik Avrupa'nın sevgisizliğini gördük falan dediğiniz olay 3,5 sene sonra oldu ondan. Ve siz hala bu yalanların peşinden giderek insanları yanıltma çabası içindesiniz ama... Bakın bugün konuşacağımızın buradaki saçmalıkla, bu abuklukla falan alakası yok. Ethemel Demin sözleri, Ahmet İnsel'in sözleri, işte Seyfettin Hoca'nın, Seyfettin Gürsel'in sözleri. Her biri neresinden tutarsanız tutun pişman mısınız? Yani pişmanız ama biz o gün çok iyi niyetle yaptık. Tebrik ederim, iyi niyetle ayranımızı döktünüz. Sadece bu kadarını söyleyeceğim size. İyi niyetle ayranımızı döktünüz. Bu çok net. Bugün orada gev gev oturup hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz ya. Hani sadece Avrupalı dostlara şikayet ediyorsunuz Türkiye'yi. İşte öyle oluyor, böyle oluyor ve aynı Avrupa Konseyi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Avrupa Parlamentosu'nun işine yaradığı zaman kullandığı en az 200'lü tutum yüzünden Türkiye bugün hala aynı zulmü yaşıyor. Suç ortağısınız, müsebbipsiniz hatta hepiniz. Bakın tam bu dönemde 2010 yılında çok acayip bir şey oldu. Biliyorsunuz size başka bir gerekçeyle anlatmıştım bunu. Aynı dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi kendisi de hayatta muhtemelen yayını da izliyordur zaten. İlk döneminden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ağır önemli isimlerinden bir tanesi Hüseyin Çelik. Hafızam beni yanıltmıyorsa tam da 2009'un ortalarında yapılan bir değişiklikle o dönem işte seçimin ardından sanırım yapılan bir değişiklikle parti yönetimine alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrıldı, parti yönetimine alındı. Ve partinin medya ve tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Doğruya doğru acayip bir ağ kurdu partinin içinde. Bak partiyi en iyi tanıyan insanlardan biri olarak söylüyorum bunu. Müthiş bir medya ofisi kuruldu. Öyle bir medya ofisi ki Türkiye'nin en ücra köşesinde konuşan bir AKP'li milletvekili, önemli bir parti yetkilisinin sözleri daha onun sözlerinin mürekkebi kurumadan genel merkezde diziliyordu, medyaya servisi yapılıyordu. Ama bu dönemde Erdoğan'ın bir ısrarı oldu. Dedi ki, iş sıkıştı artık. Tam da 2010 referandumuna gidilen süreç cemaatle ortak kol kola coşku içinde Nilüfer Hanım'ın söylediği gibi öforiyle çalışılıyor. Müthiş sebepsiz bir coşku var böyle. Herkes birbirini tıpışlıyor. O dönemde Erdoğan'ın bir talimatı oldu. Hüseyin Çelik karşı çıktı buna. Bunu da bilerek söylüyorum. Ama sonuçta razı oldu mu? Evet razı oldu. Erdoğan dedi ki bundan sonra hiçbir Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili bir muhalefet yetkilisiyle ya da başkasının olduğu bir programda bulunmayacak. Bu o dönemde çok tartışılan bir karardı. Neden tartışılan bir karar? Çünkü Yani o güne kadar bizim geleneğimizde bile, demokrasi bu kadar daha genç olan bir ülkenin geleneğinde bile, işte başbakan adaylarının, partisinin genel başkanı sıfatıyla seçime giren insanların, üstelik Türkiye'nin devlet televizyonunda TRT'de çıkıp tartıştığı dönemler yaşadık biz. Ben 52 yaşında bir adam. Ben gördüm mesela bunu. Pek çok insan da gördü. Bana az bir şey değil. Cumhurbaşkanının çıkıp televizyonda çatır çatır konuştuğunu gördük biz. Sorular sorulduğunu gördük mesela. Bunlar yaşandı. Ama Erdoğan'ın talimatıyla medya ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında çok keskin bir çizgi atıldı. Şimdi burada iki tane hazırlık vardı. Bir tanesi yaklaşan medya operasyonu, ki arkasından biliyorsunuz işte Sabah gazetesinin el değiştirmesi, Aydın Doğan medyasının yok edilmesi, yeniden bıdırdanmalar başladı. Aydın Doğan medyası bile çok iyiydi be. Hayır değildi, o da kötüydü. Bu daha kötü sadece. O da kötüydü, bu daha kötü. Ayrımı doğru koyalım da. Bunların aralarının kırılmasıyla birlikte Türkiye tuhaf bir yola girdi. Çünkü biz televizyon ekranlarında şöyle tartışmamalara şahit olmaya başladık. Bir sunucu, zaten sunucunun orada bulunma gerekçesi AKP, sadece onun istedikleri medyada köşe taşı olarak yerleştiriliyor ve kendi istediğini konuşan, karşısında soru sorulmayan tipler. Bunun en doruğa çıktığı dönem Nilüfer Hanım'ın bahsettiği öfori dönemi. O dönemde birinci ağızdan, bakın ben hala hayattayım. Çok şükür yaşıyorum ve bunu delilleriyle, isimleriyle hepsini bu yayınlarda anlattım. Bir insan evladı da çıkıp 6 yıldır dedi ki yani sen yalan söylüyorsun diyemedi. Hala alnını karıştırırım burada, yalan söylüyorsun diyenin. İsimleriyle söylüyorum. İsimleriyle söylüyorum. Yani Egemen Bağış'ın beni Habertürk yönetimine şikayet etmesi dahil. Herkes hayatta şu anda. Hodri meydan diyorum ya, hayır diyen varsa çıksın karşıma. Bu insanların tamamının bir tane dileği vardı. Reis'ten talimat geldi. Aynen bu cümleyle bakın. Reis'ten talimat geldi, ekrana çıkmamız lazım. Sebep? İşte referandumu anlatacağız. İyi de referandumu anlatacaksan çık anlat, kendi kanallarım var. Bir sürü kanal inşa etmişsin. Yani 24 gibi dandik bir kanal var ortada. O dönemde A Haber, ATV bu durumda değildi ama yine de hani paçozlukta yarışılırdı. Bunlar var elinde. Dandik televizyonlar, Samanyolusu, Kanal 7'si, Mesaj TV'si, Otu Çöpü, bin tane var. Çık anlat. Hayır. Onlar da çıktığın zaman bir etkisi olmuyor. Çünkü onları seyreden yok. Gerçekten seyreden yok. Hiçbir şey olmasa bile şunu yapıyordu çünkü AKP'li seçmen. Herkesin gözünde bir logo alışkanlığı var. Mesela NTV, mesela ATV. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler açısından hala güvenilir kurumlardı. Dolayısıyla oralarda ekrana çıkmak önemliydi. NTV'de, Habertürk'te ekrana çıkmak. Oralarda bir şey gösterebilmek. Daha sonra operasyonlarla zaten tamamı ele geçirildi bu kuruluşların. Onlar ayrı bir hikaye. Burada defalarca konuştuk. Bundan sonrasında konuşuruz. Merak etmeyin. Hiç çekinmeden hem de. Hiç. Bugün hani kahramanlık yapan arkadaşlar var ya, o kadar basit değil o işte. Çok şükür hayattayız. Hala söyleyecek sözümüz var. Nefes çıkabiliyor hala vücuttan. Kafada çalışıyor. Fena değil. İdare eder. Hala söyleyecek söz var. Anlatacağım hikaye bu değil. Bu dönemde bir takım insanlar, yani ben de aralarındayım. Mesela dedik ki biz, bir dakika ya, tek başına bunu çıkart, parti bülteni gibi böyle iş mi olur? Soru soralım. Ben mesela bunun için Egemen Bağış'la kavga ettim. Gerekçesi de şuydu. Ya televizyon ekranına çıkmak istiyorsanız, ben Habertürk Ankara temsilcisiyim o zaman. Televizyon ekranına çıkmak istiyorsanız sorulan sorulara cevap vermek zorundasınız. Öyle çıkıp reis istedi, ben bunu konuşacağım, başka da soruya cevap vermem olmaz. Sonrasını biliyorsunuz işte, bazılarımızın medyadan çekilmesiyle, kendi kararıyla, onuruyla ama medyadan çekilmesiyle sonuçlandı. Bazıları sonradan demokrasi kahramanı oldu. O gün ses çıkartmadılar. Sonra medyadan kıçlarına tekme yiyince demokrasi kahramanı oldular. Sağda solda şişinmeye başladılar. Bazılarına bayılıyorsunuz, gördüğünüzde alkışlıyorsunuz. Allah akıl fikir versin, yapacak bir şey yok da. Neyse, süreç bizi buraya getirdi. Ama bu dönem içinde asla gevşetilmeyen bir kural olarak kaldı bu. Yani kabaca 11 senedir Adalet ve Kalkınma Partisi'nden hiçbir yetkili, hatta pek çok eski milletvekili de dahil olmak üzere oradan bir parça gevşetildi. İşte Mehmet Metiner'in falan çıkıp hesapça muhalif görünen insanlarla aynı programa katılmasıyla falan anlatılabilecek bir durum. Ama o günden bugüne gevşetilmedi bu iş. Şimdi yavaştan bununla ilgili bir hazırlık yapılmak zorunda. Bugün yayında özellikle ön alalım diye söylüyorum. Çünkü bu Adalet ve Kalkınma Partisi için çok ciddi bir strateji değişikliği ve çok ciddi bir çöküş emaresi aslında. Çünkü kendi eliyle kurduğu, bazısını yok ederek, bazısını yiyerek büyüttüğü kendi medya düzeninin çöküşünü anlatıyor. şunu konuşacak değilim. Yani A Haber'i kimse izlemiyor. Artık Samanyolu yok. Kanal 7'yi sallayan yok. Mesaj TV'nin yerinde yerler esiyor falan. Yenileri çıktı ama onları da kimse sallamıyor falan. Bunu biliyorsunuz zaten. Daha önemlisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin asıl üzerine kendi stratejisini bina ettiği gazeteler yok. Yani daha ucuza insanlara ulaşması, Anadolu'nun en ücra köşesine kadar gitmesi mümkün olan gazeteler yok. Size bir haberden bahsettim. O gün çok kullandık. Haber önemli bir haber. Dedim ki genç bir kardeşim yapmış bu haberi. Helal olsun, hakikaten tebrik ediyorum. Çünkü eskiden çok yapılırdı, artık yapılmıyor. Haberi hatırlayacaksınız, göstereyim de. Çünkü üzerinde logosu var, o yüzden telif sorunu olmaz zaten onların. Ozan Ömer Kadıker. Haberi biliyorsunuz değil mi? Şu soldaki mezarlık gibi yere 900 lira istiyorlar diye bir haber yaptı. Kendini öğrenci olarak tanıtıp 3 gün boyunca İstanbul'da kiralık ev aradı ve 900 liraya yandaki apartmanla arasında 15 santim olan bu daireyi sokuşturmaya çalıştılar kendisine. O da bu haberi yaptı. Haberin habercilik açısından bir kez daha tebrik edelim Ozan Ömer Kadıker'i. Ama habercilik açısından başka bir önemi var. Bu haber Milliyet Gazetesi'nde yayınlandı. Ve 16 Eylül tarihinde bu haber yayınlandığında ben size dedim ki bu habere bir meme koyun. Bugüne de bir meme koyun. Hatırlıyorsunuz değil mi? Çünkü bu önemli. Çünkü bu iktidar medyasının artık direnemediğini gösteriyor bize. Direnemediği hikaye ne? Ya habercilik yapmak zorundasın kardeşim. Sev ya da sevme. İşin buysa gazeteyi satabilmek için basın ilan kurumu ağzınla kuş değil, çok affedersin, kıçınla balık yakalasan sana bir miktar para verebiliyor. Verebileceğinin bir limiti var. Onun dışında bu gazeteyi yaşatmak zorundasın. Yaşatmanın yöntemi de haber yapabilmek. Bak bu haber. Hem de güzel bir haber. Çok şık bir haber. Bu haber yapıldı. İşin tuhaf tarafı şu. 16'sı, 17'si ve 18'inde de devam etti. 3 gün boyunca tam da gazetecilik ilkeleri doğrultusunda fikri takip yaparak Milliyet Gazetesi devam etti haberi. Bugün çok tuhaf şeyler olmaya başladı. Mesela Türkiye Gazetesi İnce'den, İhlas Grubu'nun gazetesi İnce'den yırtıldı. Ciddi anlamda ekonomi üzerinden muhalefet yapmaya başladı. Oysa hani iktidara göbek deliği kadar değil. Gerçekten göbeğinin kendisi kadar yakın olan bir kuruluştan bahsediyorum. Hem de öyle bir kuruluş ki geçmişte size örneklerini verdim. Mecliste aynı imar komisyonu haberini kaçak konuta af geliyor diye ben yaparken yoksula evsize ev müjdesi diye vermiş bir gazeteden bahsediyorum. Onlar bile eleştiriye başladı. Gerekçesine işte kaçınamadığınız şey, burada hep konuştuğumuz, hep anlatmaya çalıştığım şey, hepimizi etkileyen, herkesi etkileyen bir sorun yaşanmaya başladığı zaman iktidar yandaşı, yalakası falan kalmıyor, kalamıyor. Çünkü hepsi gelip şurada düğümleniyor. Boğazdan bir şey geçmediği zaman patlıyor. İşte onun için size anlatmaya çalışıyorum. Seçimler Türkiye'de, evet, siyaseten yapılır bütün dünyada. Siyasi seçimlerdir. Ama gerekçesi Türkiye'de hep ekonomiktir. Ne zaman isterseniz bakın, çok partili siyasal yaşama geçildiği günden itibaren her seçim için sizinle oturur tartışırım. Hepsi ekonomiktir. Bundan sonra da öyle olacak. Şimdi biz öyle bir yere geldik ki artık AKP'li seçmeni de etkileyen ve gırtlağından geçecek lokmanın yokluğunu gösteren haberler yapılmak zorunda kalıyor. Çünkü bu gazetelerin, bu gazetecilerin yaşaması lazım. Bazıları Cin Ali düzeyinde yazılar yazarak ulan ben buradan gidebildiği yere kadar giderim diye düşünüyor. Gidemezsin. Çünkü bundan sonra gidebilecek bir yer yok. Bazıları aldığı yalının taksidini ödemeyi, ulan belki son 4-5 taksitte biraz patlarız ama en azından yanlayalım diyerek ben hata yapmış bir gazeteciyim diye çıkıyor. Gazeteciyim bölümü hariç hepsi doğru. Gazeteci değilsin, iş takipçisisin sen. Çünkü bir televizyon programında attığın mesajları hatırlıyoruz hepimiz. Hanımefendiye çok yakınım, bir projeniz varsa hemen götürebilirim dediğini hatırlıyorum ya. Hepimiz hatırlıyoruz, hepimiz gördük. Şimdi bu insanların sıkışma düzeyi tam da Nilüfer Hanım'ın söylediği sıkışma düzeyi. O gün büyük bir öfori içinde, büyük bir sebepsiz coşku içinde saçma sapan şeyler yazan, yalanları haberleştirdiklerini düşünen insanlar bugün iktidar medyasının çöküşüyle birlikte artık kendilerine bir kulvar arıyorlar. Sorun, öyle bir kulvar yok. Çünkü bırakmadınız. Çünkü size benzemeyen herkesi yok etmeye çalıştınız. Ve şimdi oturacağınız koltukların tamamı size benzeyen, hatta sizinle aynı yerden çıkmış insanlar tarafından işgal altında zaten. Hangisini yapacaksınız? Mesela bugün açıkça soruyorum size, NTV'nin bir marka değeri var mı sizin gözünüzde? Ben size söyleyeyim, yok. Yok. CNN Türk'ün inanılırlığı var mı? Ya mottosu ilk bilen siz olun. Neyi ilk bileceksen? Hani nasıl bir ilk bilme bu? Bilmiyorum. Habertürk'ün, gücü özgürlüğünde olan Habertürk'ün gözünüzde bir değeri var mı? Yaşananlara bakın üst üste dizdikten sonra. Ve bugün artık geri dönüşsüz bir şekilde medya kendini yenilemek zorunda. Öyle bir yenilik olmak zorunda ki bu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin strateji değişikliğiyle birlikte gelmek zorunda. Çünkü artık gelen haberlerin tamamı haber ve bu haberler yapılmak zorunda. Mesela dün Diken'e yazı yazan Selahattin Demirtaş'ın sözleri, yani bir sol bloktan, önümüzdeki seçimde bir sol bloktan bahseden Selahattin Demirtaş'ın sözlerinde isterseniz siz Millet İttifakı'ndan tırsın Abdülkadir Selvi gibi, Ahmet Hakan gibi, ama onun içinde mesela PKK eleştirisi var. Haber yapacaksın bunu. O haberi koyabilmek için Selahattin Demirtaş'ın adını paylaşmak zorundasın. Bak, AKP'nin stratejisi çökecek. Dün enflasyon açıklanacak. Artık Türkiye'nin resmen %20'lik kalınlaşmış bir enflasyonla yaşama zorunluluğundan bahsetmek zorundasın. Neden? Senin kağıt maliyetin de artacak. Sen de sıkıntıya düşeceksin çünkü. Kaçamazsın bundan. İşsizliğin artmasıyla birlikte, öğrencilerin yurt ve barınma probleminin artmasıyla birlikte kaçamayacak şekilde sen medyada bunlara yer vermek zorundasın. Ha, Adalet ve Kalkınma Partisi ne olacak? Şimdi sıkıntı bu. Ben size bugünden, yani 5 Ekim 2021 tarihinden gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki artık mesela AKP milletvekillerinin televizyon ekranlarında mesela CHP'lilerle, mesela İYİ Partililerle, çok küçük ihtimalle Saadet Partililerle televizyon ekranlarına çıktığını göreceksiniz, görmeye başlayacaksınız. Çünkü başka çaresi yok. Bunu çok sevdikleri, demokrasi inandıkları için falan yapmayacaklar. Sokağa çıkacak gücü olmadığı için, yani düşünün, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İç Anadolu milletvekillerini, Yozgat'ın, Kırşehir'in, Çorum'un, Ankara'nın milletvekillerinin pazara gittiğini düşünün. Ve oturduğunuz yerden düşünün bunu. Siyasetçi olmanıza gerek yok. Böyle bir ihtimal var mı sizce, pazara çıkma ihtimalleri? Mümkün değil. Mümkün değil kardeşim. Yani pazarda satılan en dandik salladığın maydanozun bile 2,5 liranın altında bulunamadığı bir pazarda cebinde 50 lirayla pazara gelmiş bir insanın karşısında direnme şansın yok. Bunun daha garantili yolu var. Biraz daha fazla çile çekersin. Sunucusu ayarlanmış bir programda, hatta senin elinle oraya oturtulmuş bir programda karşında bir insanla beraber konuşmayı tercih edebilirsin. Çünkü oradaki kavgaların bir hükmü yok zaten. Oradaki kavgaların tamamı bel üstü insanların oturdukları masaların arkasında yaptıkları gevgevler. Ama yine de evla sokağa çıkmaktan. Şimdi çok ciddi bir strateji değişikliğine gitmek zorunda Adalet ve Kalkınma Partisi. O gün Hüseyin Çelik'in karşı çıktığı ama Tayyip Erdoğan'ın bastırarak ısrarla kabul ettirdiği ve matah bir şeymiş gibi bugüne sürükleyip Türkiye'nin milyarlarca lirasını, bakın bunun altını çizerek söylüyorum, milyarlarca lirasını basın ilan kurumu üzerinden yandaşlara peşkeş çektiği bugünün düzeni var ya, tamamen çöktü. Artık kimse izlemiyor onları. Hiç kimse okumuyor. Yani yazılanlar içinde dün Abdülkadir Selvi'nin yazısında olduğu gibi insanlar dalga geçiyor artık. Saçma sapan şeyler. Bunların içinden çıkan ne bir haber var, ne insanların hayatı için tek bir faydalı durum görülebiliyor. O zaman medyaları tekrar birleştireceğiz. Hep beraber çıkacağız, hep beraber konuşacağız. Bu neden önemli? Yayının başında söyledim ya, bazıları için Türkiye'nin bu kadar sorunu varken ya konuşulacak konu mu? Evet, konuşulacak konu. Hem de çok öncelikli konuşulması gereken bir konu. Çünkü bu strateji değişikliği aynı zamanda bir iktidarın çaresizliğini gösteriyor. Medya eliyle geçmişten bugüne pek çok örneğe yaşanmış, yani Göbels'e rahmet okutacak şekilde yalanlar üzerine kurulmuş bir medyanın çökmesini gösteriyor. Artık hiçbirinin etkisi kalmadı. Hiçbiri bir adım daha ileri gidebilecek durumda değil. Çünkü herkes bir söz söylediği zaman hadi lan oradan, geçmişte sen de şunu yapmıştın diyecek bir açığı var. Herkesin, her birinin aklınıza kimi getiriyorsunuz? Kimi getiriyorsanız, hangi televizyon kanalından bahsediyorsanız, hepsinin bir façası var. Eleştiri yapan insanların da façası var. Yani çıkıp bugün televizyon ekranlarından bugün yaşananları en açık şekilde eleştirdiğini söylediğiniz Fatih Altaylı mesela. Ya oy oranlarıyla oynayıp anketi değiştiririm diyen adamdan bahsediyorsun sen. Alo Fatih döneminde bizden daha yandaş medya mı var diyen bir adamdan bahsediyorsun. Genel yayın yönetmenliğinde. Bu bir örnek. Fatih Altaylı'nın ismi önemli değil. A ismi, B ismi, bunların hiçbirinin önemi yok. Bu bir zihniyet. Şu anda iş değişmek zorunda artık. Ve medya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002 yılı 3 Kasım'ından önce sadece son böyle 4-5 aylık rüzgarıyla Hani o Nilüfer Hanım'ın söylediği büyük öforiyi yaratmış olan medya bugün tam tersine büyük bir çökkünlük, bıkkınlık hissi yaratıyor. Milliyet gazetesinde genç bir gazeteci çıkıyor. Çok sağlam çat diye bir haber yapıyor. Milliyetin habercilik yapacağı tutuyor. Tabi bunun içinde işte Ziraat Bankası, borçlular, kredinin geri çağrılması falan çok şey çıkabilir. Bir yandan haba altından hükümete sopa göstermek olabilir. Hükümet yok, çok özür dilerim. Hükümet yok. Erdoğan'a sopa göstermek olabilir. Hadsiz bir biçimde. Ama ne olursa olsun sonuçta habercilik yapılıyor. Ve o habercilik yapıldıktan sonra geri dönüşsüz bir yola giriliyor. Bu bir iktidarın çöküşünün takırtısı. Artık çıtırtı falan demiyorum. Kendi medyasının üzerine çöküyor şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi. Öyle pis bir çöküş ki bu. Altta kalan medyanın unsurlarının çıksalar bile bu enkazın altından gidebilecekleri bir yer yok. Yani hepsi daha önce yok ettikleri medyayla bir şekilde bütünleşme çabası içindeler. Ama maalesef geri dönüşü yok. Çünkü Nilüfer Hanım'ın bahsettiği öfori var ya, işte o bu toplumun ayranını döktü. Hem de çok kötü döktü. Bazıları bugün Avrupa'dan bakıp Fransa'da mesela Collège de Paris'de oturup Türkiye'nin aydınlanmasını, modernleşmesini, Osmanlı'nın dönüşümünü falan konuşabiliyorlar. Ama burada insanlar açlıkla mücadele ediyorlar. Bir ülkeyi tek başına yöneten insanın, ikinci yayında göstereceğim size, Sözcü'nün çok şık bir manşeti var bugün. 1002 lira harcayarak temel gıda maddesi olmayan iki alışveriş sepetini doldurduğunu bazıları utanarak, bazıları utanmadan izliyorlar. Ve bugünü yaratan koşulların içinde, hani bahsedilen o tırnak içinde entelektüeller kadar, bugünün yalaka medyası da artık büyük bir çöküşün eşliğinde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bizim çok farklılığımız var. Etnik kökenler, cinsel yönelimler, inançlar, inançsızlıklar, engeller, engelsizlikler. Hepsi farklı, her şeyimiz farklı bizim. Bizi ortaklaştıran bir ve çok büyük bir şey var, bu vatan. Biz burada, bu topraklarda iyi yaşamak isteyen insanlarız. Birbirimizden vazgeçmeden herkesin birlikte yaşayabileceği demokratik bir kültürün inşa edilebileceğine olan inancımız var. Ve bununla ilgili çok ciddi bir ısrarımız var. Bunun yönteminin birbirimizden korkmadan konuşmak olduğunu biliyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? 6 yıldır yapıyoruz, bundan sonra da yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Bu yayına destek olmanın yöntemleri, çünkü bu yayın sürmeli, çünkü başka yerde konuşulmuyor bunlar. İnsanlar başka şeyler anlatıyorlar ama Türkiye'nin sorunları konuşulmuyor diyorsanız eğer, patreon.com'dan bu yayını destekleyebilirsiniz. patreon.com Ünsal Ünlü. Ama sizden ricam, YouTube kanalına lütfen abone olun. Zor bir şey değil, para pul da harcamanız gerekmiyor. İsterseniz YouTube üzerinden, isterseniz ünsalunlu.com.tr adresinden abone ol düğmesine dokunun. Sizden bir tek mail adresi isteyecek. Abone olduktan sonra, eğer beğendiyseniz tabii, lütfen şu yukarı doğru baş parmak işaretini, beğen tuşuna da dokunmanızı rica ediyorum. Çünkü o zaman YouTube bu yayını başkalarına da tavsiye edecek. YouTube'da yayın sırasında online bu yayına destek olma, maddi katkı verme imkanları var. İşte Süper Chat uygulaması var, Süper Sticker uygulaması var, katıl düğmesi var. Bunların hepsi isterseniz kullanacağınız şeyler. İstemediğiniz sürece bu yayın ilk gününden beri parasız ve bundan sonra da parasız olacak sözünü aklınızdan çıkartmayın. Bir de bütün bunların dışında en büyük desteğinizin burada bulunmak olduğunu lütfen hep hatırlayın, olur mu? Çünkü burada biz bir araya geldiğimiz sürece, gerçekleri konuşmak konusunda ısrarlı olduğumuz sürece, bizden bir takım yalanlarla günümüzün çalınma ihtimali yok. Biz onu savunuruz sonuna kadar. Yeter ki diyorum ya, tırsmayalım birbirimizden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım yine. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.